Ayrım 32, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 349. Bütün Rusya'ya TV programlarını yayan televizyon merkezleri ağı, Kremlin'in 8 kilometre kadar kuzeyinde Kaşengin Lug Banliyosu'ndadır. Akademika Korolova Bulvarı'nın iki yanında da yerli TV merkezi ile uluslararası TV merkezi yer alır. 300 metre kadar ileride ise başkentin en yüksek noktası olan Ostankino TV Kulesi'nin iğne gibi tepesi bulutların arasına uzanır. Büyük ölçüde hükümet kontrolünde olan devlet TV'sinin yayınları buradan yapılır. Giderlerini karşılamak için reklam alan iki bağımsız ya da ticari TV istasyonu da buradadır. Boris Kuznetsov partisinin şoförlü Mercedeslerinden biriyle yerli TV merkezine geldi. Igor Komarov'un bir gün önce Vladimir'de yönelttiği korkunç derecede etkileyici toplantının video kasetini beraberinde getirmişti. Kendi alanının dahisi sayılan genç yönetmen Litvinov tarafından montajı yapılan film tam bir şaheserdi. Komarov kendisini çılgınlar gibi alkışlayan bir kalabalık karşısında Tanrı'ya ve çara dönüşü vaaz eden zengin vaizi yerden yere vurmuş, yaşlı generalin zırvalıklarını ise sözde esefle karışık hafif bir alayla ele almıştı. Destekleyicilerine "Onlar dünün umutlarına sarılmış dünün adamlarıdır" diye seslenmişti. "Ama bizler dostlarım, sizler ve ben yarını düşünmeliyiz çünkü yarınlar bizimdir." Litvinov'un hünerli kamerası toplantıda bulunmuş 5000 kişiyi bunun 3 katı gibi göstermeyi başarmıştı. Ticari fiyatlarla bütün bir saati satın almanın korkunç bedeline karşın filmin bütün ülkede yayınlanması toplantıyı yalnız 5000 değil 50 milyon Rus'un yani ulusun 3'te 1'inin ayağına götürecekti. Kuznetsov ticari istasyonlardan büyüğünün programlar şefinin ofisine alındı. Bu adamı şahsi dostu sayıyor, onu Igor Komarov'la Vatansever Güçler Birliği'nin destekleyicisi olarak biliyordu. Kaseti Anton Gurov'un masasının üstüne bıraktı. "Olağanüstüydü" dedi, "ben de oradaydım, buna bayılacaksınız." Gurov kalemiyle oynuyordu. Kuznetsov devam etti. "Size bir müjdem daha var. Nakit karşılığında dev bir kontrat. Başkan Komarov bugünden itibaren seçim gününe kadar her gece ulusa hitap etmek istiyor. Düşünün Anton, bu şirketin yapacağı en büyük ticari kontrat olacak. Sizin de ününüzü perçinleyecek."
"Boris, bizzat gelmenize sevindim. Korkarım beklenmedik bir şey oldu."
"Yine bir teknik arıza oldu demeyin. Bunları hiç düzene sokamayacak mısınız siz?"
"Hayır, sorun teknik değil. Başkan Komarov'u canı gönülden desteklediğimi biliyorsunuz değil mi?"
Üst düzeyli bir program planlamacısı olarak Gurov, TV yayınlarının yani herhangi bir modern toplumdaki en etkileyici aracın seçim hazırlıklarında ne etkin bir rol oynadığını çok iyi biliyordu. Yalnızca İngiltere BBC'si ile devlet televizyon kanallarını kullanarak tarafsız politik yayınlar yapmayı sürdürüyordu. Batı ve Doğu Avrupa'daki bütün öbür ülkelerde iktidardaki hükümetler günün rejimini desteklemek için ulusal televizyonlarını kullanıyorlardı ve bu yıllardan beri bu şekilde sürüp gitmekteydi. Rusya'da devlet televizyonu Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Ivan Markov'un kampanyasına büyük yer ayırıyor, öbür iki adaydan ise sıradan haberler çerçevesinde ara sıra kısaca söz ediyordu. Daha önemsiz adaylar kampanya sırasında döküldükten sonra geriye iki aday kalmıştı. Bunlar Neo-Komünist Sosyalist Birliği adına Gennady Zyuganov ve Vatansever Güçler Birliği'nden Igor Komarov'du. Bunlardan ilkinin kampanyası için para toplamakta güçlükle karşılaştığı belliydi. Buna karşın ikinci aday para içinde yüzüyor görünüyordu. Komarov bu parasal olanaklarıyla Amerikan usulüne göre iki ticari kanalda reklam için TV zamanından saatler satın alabilmişti. Bu zamanı satın almakla sözünün kesilmemesini, programında düzenlemeler yapılmamasını ve sansür edilmemesini sağlıyordu. Gurov uzun zamandan beri nutukları ve toplantıları için en avantajlı saatlerde zaman ayırmak suretiyle Komarov'u memnun etmek yoluna gitmişti. Gurov aptal değildi. Komarov seçimleri kazandığı takdirde devlet TV'si personel içinden pek çok kişinin kovulacağının farkındaydı. Özellikle kodamanların çoğu gidecekti. Komarov bununla bizzat kendisi meşgul olacaktı. Buna karşılık yandaşları arasında avantajlı transferler ve terfiler söz konusuydu. Ama şimdi yolunda gitmeyen bir şey vardı. Kuznetsov Gurov'a şaşkınlıkla baktı.
Müdür, sorun şu dedi. Şirket politikasında bir tür değişiklik oldu. Yönetim kurulu düzeyinde bir şey bu. Benimle bir ilgisi olmadığından emin olabilirsin. Ben sadece onların ayak işlerine koşuyorum. Bu iş benim çok üzerimde. Ta stratosferde.
Nasıl bir politika değişikliği bu Anton? Neden söz ediyorsunuz siz?
Gurov rahatsızlık içinde kıpırdıyor. Bu görevi ona yükleyen genel müdüre içinden küfrediyordu. Bilirsiniz Boris diye başladı. Bütün büyük girişimler gibi bizim de bankalara büyük kredi borçlarımız var. Dolayısıyla üzerimizdeki forsları büyük. Söz hakkı onların. Bizi normal olarak rahat bırakırlar. Sırtımızdan az kâr etmiyorlar. Ama şimdi mali desteklerini dondurdular.
Kuznetsov dona kalmıştı. Gerçekten üzüldüm Anton. Sizin için korkunç olmalı dedi.
Benim için pek sayılmaz Boris.
Ama şirketiniz iflasa sürükleniyorsa...
Hayır, onların söyledikleri bu değildi. Şirketimiz ayakta kalacak ama bir bedel karşılığında.
Ne bedeli bu?
Söyledim dostum, bunun benimle bir ilgisi yok. Bana kalsa Igor Komarov'un filmlerini günün 24 saati boyunca yayınlardım. Ama...
Ama ne? Baklayı ağzınızdan çıkarın.
Tamam, istasyonumuz bundan böyle Bay Komarov'un konuşmalarını veya mitinglerini yayınlamayacak. Bize verilen emir bu.
Kuznetsov ayağı fırladı, yüzü öfkeden kıpkırmızıydı. ''Siz aklınızı kaçırmışsınız.'' diye bağırdı. ''Şirketinizden zaman satın aldığımızı unuttunuz mu? Karşılığını da ödüyoruz. Bu ticari bir istasyondur. Paramızı kabul etmemezlik yapamazsınız.''
''Görünüşe bakılırsa yapabilirmişiz.''
''Ama size peşin ödediğimiz paralar?''
''O paralar iade edilecekmiş.''
''O zaman ben de komşu istasyona giderim. Bu kentteki tek ticari TV kanalı siz değilsiniz. Size daima öncelik tanıdım Anton. Ama artık bitti.''
''Boris, o kanal da aynı bankaların malı.''
Kuznetsov yine oturdu. Dizleri titriyordu. ''Ne oluyor kuzum?'' diye soludu.
''Bütün söyleyebileceğim birisinin bizim patronları etkilediği. Bu işi ben de sizin kadar anlayamıyorum. Ama yönetim kurulu kesin konuştu.'' Ya Bay Komarov'u önümüzdeki 30 gün boyunca yayınlarımızdan çıkarırmışız ya da bankalar kredilerimizi keserlermiş.
Kuznetsov Gurov'a baka kalmıştı. Dünya kadar yayın zamanını feda ediyorsunuz demektir. Bay Komarov yerine kimin reklamını yapacaksınız ya da Kazak dansları mı göstereceksiniz?
Hayır, garip olan da bu. İstasyon o gezgin rahibin toplantılarını yayınlayacakmış.
Kuznetsov Tanrı ve Çarha diye mırıldandı.
İşte o.
Peder Gregor.
Ta kendisi. Anlayamadım gitti.
Siz delisiniz. Adamın beş parası yok.
Mesele bu ya. Parası ödendi. Biz de onu haberlere, arkasından da sansasyonel olaylar bölümüne alacağız. Adamın korkunç bir programı var. Görmek ister misiniz?
Hayır. Karolas'ın programını görmek istemiyorum. Kuznetsov başka bir şey söylemeden fırtına gibi dışarı fırladı. Bir mabut yerine koyduğu adama bu haberi nasıl götürebileceğine aklı ermiyordu. Ama üç haftadır kafasında sakladığı bir şüphe şimdi somutlaşıyordu. Matbaa makineleri, sonra da General Nikolayev ile ilgili haberleri verdiği sırada Komarov'la Grishin bakışmışlardı. Onların Kuznetsov'un bilmediği bir şeyi bildikleri anlaşılıyordu. Ama Kuznetsov'un da bildiği bir şey vardı. Hiç ama hiç iyi olmayan bir şeyler oluyordu. O gece Avrupa'nın öbür ucunda Sir Nigel Irwin akşam yemeğini yerken rahatsız edildi. Kulübün uşağı ona bir telefon uzatarak ''Doktor Provin sizi arıyor Sir Nigel'' dedi. Jeneoloji uzmanının sesi belli ki geç saatlere kadar çalıştığı ofisinden kulağa oldukça neşeli geliyordu.
''Sanırım istediğiniz adamı buldum.''
''Yarın sabah onda sizin ofisinizde mi? Mükemmel.''
Sir Nigel telefonu masanın yakınında dolanan uşağa iade etti.
''Bu haberin bir porto şarabı hak ettiğini düşünüyorum Trubchov.'' dedi.
16. Bölüm. Batı ülkelerinde polis denen örgüte Rusya'da milis denir. Milis ise İçişleri Bakanlığı'nın kontrolündadır. Bütün polis kuvvetleri gibi başlıca iki bölümü vardır. Bir yanda federal polis, öbür yanda yerel, eyalet veya bölgesel polis. Bölgeleri oblastlar denir. Bunların en büyüğü Moskova oblastıdır. Bu büyük arazi Federal Cumhuriyet'in başkentinin tümünü ve etrafındaki kırsal alanları kapsar. Bu bölgenin büyüklüğü hakkında bir fikir vermek için Amerika'da başkent Washington'ın bulunduğu Columbia yönetim bölgesine ek olarak Virginia ile Maryland eyaletlerinin üçte biri büyüklüğünde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Moskova ayrı binalarda olsa da gerek federal milisleri gerekse Moskova milislerini barındırır. Batı'nın polis örgütlerinden farklı olarak Rus İçişleri Bakanlığı'nın emrinde kendi özel ordusu vardır. Ağır silahlı 130 bin kişilik birlikler neredeyse Savunma Bakanlığı'nın kontrolündeki gerçek orduya denktir. Komünizmin çöküşünden kısa bir zaman sonra örgütlü suçlar öylesine almış yürümüş, öylesine açık, öylesine kapsamlı ve rezilaneydi ki Boris Yeltsin mafyanın daha fazla yayılmasını önlemek için federal ve Moskova oblastı polisi içinde büyük bölükler oluşturulmasını emretmek zorunda kalmıştı. Federallerin görevi bütün ülke yüzeyinde suçla savaşmaktı. Ne var ki en büyük ekonomik kaynaklı örgütlü suçlar Moskova'da o denli yoğundu ki Moskova Örgütlü Suçlarla Savaşma Dairesi GUV'de federal benzeri kadar büyüdü. 90'lı yılların ortalarına kadar GUV'de ancak orta derecede başarılı oldu. Ta ki polis generali Valentin Petrovski tarafından devr alınana kadar. Petrovski GUVD'yi kontrol eden en kıdemli general oldu. Kent dışından bir atamaydı o. Rüşvet almayan katı adam olarak ün yaptığı Nijni Novgorod Endüstri kentinden gelmişti. Tıpkı Elliot Neys gibi Al Capone egemenliğindeki Chicago'ya benzer bir durumun içinde bulmuştu kendini. Ama dokunulmazların liderinden farklı olarak daha fazla ateş gücü ve gerekenden çok daha az insan hakları kaygısı vardı. Görevine örgütlü suçlara çok fazla yakın olarak nitelediği bir düzine üst düzey memuru kovmakla başladı. ABD Büyükelçiliğindeki FBI irtibat subayı çok fazla yakın mı diye bağırdı. Onlar kahrolası bordrodaydılar. Petrovski başlıca araştırmacıları konu alan bir dizi gizli rüşvet alacaklar mı operasyonu yürüttü. Rüşvet teklif edenleri kovanlar terfi ettirildi ve ücret artışlarıyla ödüllendirildiler. Petrovski böylece güvenilir ve dürüst bir güç elde edince örgütlü suçlara savaş ilan etti. Çete karşıtı birlikleri yasa dışı çevrelerde öylesine korkulur bir güç haline geldi ki Petrovski'ye Molotov lakabını yakıştırdılar. Bu Stalin'in hempalarından olan çoktan ölmüş Dışişleri Bakanı'na bir övgü niteliğinde değildi. Molotov'un kelime anlamı çekiçtir. Herhangi bir dürüst polis gibi Petrovski de %100 başarılı olamadı. Kanser çok derine işlemişti. Örgütlü suçların yüksek yerlerde dostları vardı. Birçok gangster mahkemenin karşısına çıkarıldıktan sonra yüzlerinde değişmeyen bir gülümsemeyle serbest olarak çıkıp gittiler. Petrovski'nin karşılığı tutuklama konusunda fazla dikkatli olmamak oldu. Dedektiflerini desteklemek için gerek federal gerekse kentin çete karşıtı birliklerinin silahlı kuvvetleri vardı. Federal polisinkilerin adı OMON, Petrovski'nin kendi hızlı tepki gücününki ise SOBR'du. Petrovski ilk günlerinde baskınları bizzat kendisi yönetiyor ve haber sızdırılmasını önlemek için uyarısız harekete geçiyordu. Baskına uğrayan gangsterler sessizce teslim olurlarsa yargılanma hakları doğuyordu. Ama içlerinden biri silah çekmeye, kanıtları yok etmeye veya kaçmaya çalıştı mı, Petrovski her şeyin olup bitmesini bekledikten sonra tut tut diyor ve plastik ceset torbalarının getirilmesini emrediyordu. 1998'e doğru o vakte kadarki en büyük ve görünüşe bakılırsa en yenilmez mafya grubunun merkezi Moskova olan Dolgoruki çetesi olduğunu keşfetmişti. Bu çete Uralların batısındaki Rusya'nın büyük bir kısmını kontrol altında bulunduruyordu. Korkunç derecede zengindi ve serveti sayesinde insanı dehşete düşürecek ölçüde sözünü geçirebiliyordu. Petrovski 1999 kışının 2 yıl öncesinden beri Dolgorukilere karşı kişisel bir savaşa girişmişti. Gangsterler de bu nedenle ondan nefret ediyorlardı. Umar Gunayev ilk görüşmelerinde Jason Monk'a Rusya'da sahte belgeler edinmeye çalışmasına gerek olmadığını, parayla gerçek belgelerin satın alınabileceğini söylemişti. Monk Aralık başlarında bu iddiayı sınama fırsatını buldu. aklınca bu bir Rus ileri geleniyle sahte belgeler kullanarak yapacağı dördüncü görüşme olacaktı. Ama Londra'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden Başpiskopos Anthony'ye ait sahte mektup o kentte oluşturulmuştu. Sözde Rothschild Bankası'ndan gelen mektup da öyle. General Nikolayev kimlik belgesi görmek istememişti. Bir kurmay subay üniforması onun için yeterli olmuştu. Bir suikaste kurban gitme korkusuyla yaşayan General Valentin Petrovski ise gece ve gündüz koruma altındaydı. Çeçen liderinin gerçek belgeleri nereden bulduğunu Monk hiç sormadı. Ama belgeler gerçekten de kusursuz görünüyordu. Kısa kesilmiş sarı saçlı Monk'un fotoğrafının bulunduğu belge, onu Federal İçişleri Bakanlığı'na bağlı Örgütlü Suçlar Müdürlüğü personelinden bir polis albayı olarak tanıtıyordu. Bu kimliğiyle Petrovski tarafından şahsen tanınan biri olmayacak, buna karşın federal polisten bir meslektaşı olacaktı. Komünizmin çöküşünden beri değişmeyen şeylerden biri, Rusların koca apartman bloklarını aynı meslekten yüksek düzeydeki subaylara ayırma adetleriydi. Batıda politikacılar devlet memurları ve yüksek rütbeli subayların banliyölere serpiştirilmiş kendi evlerinde oturmalarına karşın Moskova'da eğilim devlet malı apartmanlarda kira ödemeden gruplar halinde oturmaktır. Bu da komünizm sonrasındaki devletin bu apartmanları eski merkez komitesinden devralması ve kirasız apartmanlar yaratması nedeniyledir. Bu binaların birçoğu Kutuzovski Prospekt'in kuzey kenarında dizilidir. Brejnev ile Politbüro'nun büyükleri de bir zamanlar orada otururlardı. Petrovski Kutuzovski Prospekt'teki bir binanın en üst katının bir kat altında 8. katta oturuyordu. Bir düzine başka kıdemli polis ileri gelenlerinin de orada daireleri vardı. Aynı meslekten bütün bu adamları bir araya toplamanın en azından bir avantajı bulunuyordu. Özel kişiler bunca güvenlik önleminden rahatsız olurlardı ama polis müdürleri bunun gerekliliğini anlamaktaydılar. Monk'un o akşam kullandığı araba federal milislerin kullandıklarından siyah bir Çaykaydı. Gunayev tarafından mucize kabiliğinden elde edilmiş veya ödünç alınmıştı. Araba apartmanın iç avlusunun yolunu kesen engelin önünde durdu. Bir OMON muhafızı hafif makinelisini üzerine çevrili olarak tutarken bir diğeri arabanın arka penceresinin aşağı indirilmesini işaret etti. Monk kimlik belgesini uzatıp kimi görmek istediğini belirtti ve soluğunu tutarak bekledi. Muhafız belgeyi inceledi, başını salladı ve telefon etmek için kulübesine girdi. Biraz sonra geri döndü. General Petrovski ziyaretimizin neyle ilgili olduğunu soruyor. Generale, General Çebotaryov'dan bazı belgeler getirdiğimi söyleyin. Konunun ivede olduğunu da dedi Monk. Kimliği gerçek olsa üstü olması gereken adamın adını vermişti. İkinci bir telefon konuşması oldu. Bunun arkasından OMON muhafızı arkadaşına başını eğdi. Böylece engel kaldırıldı. Monk arabasını boş bir yere park etti ve içeriye yürüdü. Zemin katındaki resepsiyon masasını bekleyen memur Monk'a geçmesini işaret etti. 8. katta asansörün dışında iki muhafız daha vardı. Monk'un üstünü aradılar, evrak çantasını gözden geçirdiler ve kimlik belgelerini incelediler. Sonra içlerinden biri dahili telefonda konuştu. Kapı 10 saniye sonra açıldı. Monk kapıdaki dikiz deliğinden bakıldığını biliyordu. Kapının öbür tarafında Monk'u beyaz ceketli bir erkek hizmetkar karşıladı. Yapısı ve davranışları gerekirse kanepe ve içki servisinden daha başka hizmetlerde de bulunabileceğini gösteriyordu. Hemen ardından aile atmosferi egemen oldu. Oturma odasından küçük bir kız koşarak çıktı, Monk'a baktı ve sarı saçlı bir bebeği ona uzattı. ''Bu benim bebeğim'' dedi. Monk sırıttı, ''Çok güzel bir bebek, senin adın ne peki?'' ''Tatyana.'' Yaşı 40'ına yaklaşmış bir kadın göründü ve Monk'a özür diler gibi gülümsedikten sonra küçük kızı içeri götürdü. Kadının arkasından gömlekli bir adam çıktı. Ağzını sildiğine bakılırsa yemeği yarıda kesilmişti. ''Albay Sorokin misiniz?'' diye sordu. ''Evet efendim.'' ''Garip bir ziyaret saati.'' ''Üzgünüm, her şey üst üste geldi. Siz yemeğinizi bitirene kadar bekleyebilirim.'' ''Gerekmez, bitirmiştim zaten. Hem şimdi televizyonda çizgi film saati olduğuna göre boşum. Bu tarafa gelin.'' Monk'u koridorun öbür yanındaki bir çalışma odasına aldı. Monk buradaki daha kuvvetli ışıkla canilerin korkulu rüyasının kendisinden daha yaşlı olmadığını ve en az onun kadar formunda olduğunu gördü. Patrick'in, generalin ve bankacının yanına kabul edilmek için sahte kimlikten yararlandığını 3 kez itiraf ederek söze başlamış ve başı derde girmemişti. Ama bu kez sonunun ölüm olabileceğinin farkındaydı. Hemen evrak çantasını açtı. Dışarıdaki muhafızlar çantayı aramışlar ama içinde Rusça yazılmış 2 dosya görmüşler ve tek kelimesini okumamışlardı. Monk gri dosyayı, kovuşturma raporunu General Petrovski'ye uzattı. İleride olan bu general dedi. Oldukça huzur bozucu olduğu kanısındayız. Onu sonra okuyabilir miyim? Hemen bu gece harekete geçilmesini gerektirebilecek bir iş olabilir bu.
Eh be, bir şey içer misiniz?
Görevdeyken hayır efendim.
Kahveye ne dersiniz?
Fena olmaz, yorucu bir gün geçirdim.
General Petrovski gülümsedi. Günlerimiz ne zaman yorucu değildir ki?
Uşağını çağırarak 2 kahve istedi, sonra okumaya başladı. Uşak kahveleri getirip odadan çıktı. Monk fincanına kendisi kahve koydu. General Petrovski en sonunda başını kaldırdı.
Bu da nereden çıktı?
İngiliz haber alma örgütünden geldi.
Ne?
Ama bir provokatsiya değil, doğruluğu kontrol edildi. İkinci bir kontrol da sabahleyin siz yapabilirsiniz. Manifestoyu masasının üstünde unutan sekreter N.I. Akopov öldü. Yaşlı temizlikçi Zaitsev de öyle. Aslında hiçbir şey bilmeyen İngiliz gazeteci de.
Petrovski düşünceliydi. Onu hatırlıyorum dedi. Ölümü bir çete cinayetine benziyordu. Ama bir nedeni yoktu. Bir yabancı gazeteciyi niçin öldürsünler? Öldürenler sizce Komarov'un siyah muhafızları mıydı?
Ya da bu iş için tutulmuş Dolgoruki çetesinin canileri.
Peki şu esrarengiz kara manifesto nerede?
Burada general.
Monk eliyle çantasına vurdu. General demek sizde bir kopyası var, onu da beraberinizde getirdiniz dedi.
Evet.
Ama okuduğum dosyada İngiltere Büyükelçiliğine gittiği yazılıydı. Oradan da Londra'ya göndermişler. Sizin nasıl elinize geçti?
Onu bana verdiler.
General Petrovski'nin Monk'a çevrili bakışında şüphe okunuyordu. O zaman siz federal milis örgütünden değilsiniz. Nereden geldiniz? SVR'den mi, FSB'den mi?
Generalin sözünü ettiği 2 örgüt eski KGB'nin 1. ve 2. baş müdürlüklerinin yerine oluşturulmuş yabancı haber alma örgütü ve federal güvenlik servisiydi. İkisiyle de ilgim yok efendim. Ben Amerika'dan geldim.
General Petrovski herhangi bir korku belirtisi göstermedi. Sadece ziyaretçisine dikkatle bakıyor, bir tehdit oluşturup oluşturmadığını anlamaya çalışıyordu. Ailesi ne de olsa bitişik odadaydı. Bu adam bir kiralık katil olabilirdi. Sadece üstünde bomba ya da tabanca taşımadığından emin olabiliyordu.
Monk konuşmaya başladı. Kara kapaklı dosyanın nasıl İngiltere Büyükelçiliğine geldiğini, oradan nasıl Londra'ya, oradan da Washington'a gönderildiğini anlattı. 2 hükümetteki belki 100 kişi tarafından okunduğunu da anlattı. Sadece Lincoln kurulundan söz etmedi. General Petkovski Monk'un Birleşik Amerika hükümetini temsil ettiğini zannediyorsa bunun bir zararı olmazdı.
General gerçek adınız nedir diye sordu.
Adım Jason Monk.
Gerçekten Amerikalı mısınız?
Evet efendim.
Rusçanız mükemmel doğrusu. Peki bu kara manifestoda ne var?
Çeşitli konularla birlikte sizinle adamlarınızın çoğunun idam fermanı.
Odaya çöken sessizliğin içinde Monk Tatyana'nın çığlık çığlığa güldüğünü duydu. Televizyonda Tom ve Jerry gösteriliyordu. Petrovski elini uzattı. Gösterin dedi.
20 başlığa bölünmüş 40 sayfayı 30 dakikanın içinde okudu. Sonra dosyayı masanın üstüne fırlattı.
Saçma!
Niçin saçma olsun?
Dünyada bu işin altından kalkamaz.
Şimdiye kadar başarılı oldu. Özel bir siyah muhafız ordusu, mükemmel donatılmış bir ordu olduğunu belirtelim. Daha kalabalık ama daha az eğitilmiş genç savaşçılar birliklerini de unutmayalım. Dahası içinde boğulabileceği kadar çok para içinde yüzüyor. Dolgoruki babaları 2 yıl önce onunla anlaşmışlar. Bu ülkede mutlak güce karşılık çeyrek milyar Amerikan doları.
Elinizde kanıt yok.
Kanıt şu manifesto. Yatırımcıları ödüllendirmekten söz ediyor. Dolgorukiler yardımlarının karşılığını isteyeceklerdir. İlk iş olarak rakiplerinin kentteki bölgelerine. Çeçenlerin yok edilmesinden, Ermenilerin, Gürcülerin ve Ukraynalıların sürülmesinden sonra bunu yapmak sorun olmayacaktır. Ama onlar daha da fazlasını isteyeceklerdir. Örneğin onları sıkıştıranlardan intikam almayı, çete karşıtı birliklerden başlamak üzere. Altını, tuzu ve kurşunu çıkarmak için yeni esir kamplarını doldurmayı gereksineceklerdir. Sizin kumanda ettiğiniz delikanlılardan, Sobr ve Omon'dan daha iyisini mi bulacaklar? Tabii siz o günleri görecek kadar yaşamayacaksınız. Komarov seçimi kazanmayabilir. Doğru general, kazanmayabilir. Yıldızı sönüyor. General Nikolayev birkaç gün önce onu suçladı. Televizyonda gördüm, çok da şaşırdım. Bununla sizin bir ilginiz var mı?
Olabilir.
İyi iş. Ticari TV istasyonları şimdi onun nutuklarını yayımlamaya son verdiler. Dergileri de yayınlanamıyor. Son anketler kazanma şansını geçen ayki %70'e karşılık %60'a düşürüyorlar.
Demek reytingleri düşüyor Bay Monk. Demek ki seçimleri kazanmayabilir.
Ama ya kazanırsa?
Bütün Cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı çalışamam ki. Bir general olabilirim ama aslında sadece bir polisim. Sizin Cumhurbaşkanlığına vekalet eden kişinin kapısını çalmanız lazım.
Adam korkudan titriyor.
Buna rağmen size yardım edemem.
Komarov kazanamayacağını düşünürse bir darbe girişiminde bulunabilir.
Devlet kendini koruyabilir Bay Monk.
Siz Sippenschaft'ı duydunuz mu general?
Ben İngilizce bilmem.
Kelime Almanca. Buradaki özel telefon numaranızı sorabilir miyim?
Petrovski masanın üstündeki aygıtı çenesiyle işaret etti. Monk numarayı ezberledi, sonra dosyalarını toplayıp çantasının içine koydu.
General, o Almanca kelime ne demek diye sordu.
Alman subaylarının bir kısmı Hitler'e karşı darbe düzenlemişlerdi. İşleri bozulunca piyano teliyle asıldılar. Sippenschaft yasası uyarınca karıları ve çocukları kamplara gönderildiler.
Petrovski, komünistler bile o kadarını yapmadılar diye sesini yükseltti. Aileler apartman dairelerine, okullardaki yerlerini kaybettiler. Ama kampa gönderilmek asla.
Komarov deli tabii. Uygar görünüşünün ardında zır deli biri o. Ama Grishin her konuda onun emirlerini yerine getirir. Şimdi gidebilir miyim?
Ben sizi tutuklamadan buradan çıkıp gitseniz iyi olur.
Monk kapının yanına varınca döndü. ''Sizin yerinizde olsam bazı önlemler alırdım.'' dedi. ''Komarov kazandığı ya da kaybedecek gibi göründüğü takdirde eşiniz ve çocuğunuz için savaşmak zorunda kalabilirsiniz.''
Amerikalı bu sözlerden sonra çıkıp gitti.
32. Ayrımın sonu. Sayfa 361.